Podcast dinle.
Dost muhabbeti başlıyor. Kiss FM stüdyolarında Türkiye'nin parlak yüzü olan, veteriner hekimliğin gururu olan sevgili Çağlar Kondu ile birlikteyiz. Neden böyle dedim biliyor musunuz? Çünkü Çağlar Türkiye'de cerrahi veteriner hekimliğin gerçek anlamda insanlara ulaşmasına sebep olan insanlardan birisi, hekimlerden birisi.
Çok teşekkür ederim Tolga'cığım. Öncelikle nazik davetin için teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Birbirimize bol bol konuk oluyorduk eskiden. Yıllar geçti, şimdi aradan Covid sağ olsun herhalde diyeyim. Yine burada olmak çok güzel. Güzel sözlerin için de ayrıca teşekkür ediyorum. Biliyorsun ki aslında özünde burada cerrahi doktorası ya da uzmanlığı yapmış da değilim. Hı hı. O yüzden o anlamda biraz belki hani farklı bir şekilde olaya yaklaştım ben. Ama hani sonradan eğitimlerle kendimi ciddi anlamda geliştirerek yurt içi yurt dışı özellikle buraya cerrahiye gönül vermiş durumdayım. O yüzden böyle tanınıyor olmak çok güzel gerçekten.
Gerçekten öyle, çünkü biliyorsun hani yaptığım iş ve hayvan hakları savunuculuğum yüzünden Türkiye'deki çoğu hekimi hani tanıyor ve takip ediyorum. Hekimin kendini geliştirmesinin asla bitmeyeceği bir meslek dalı veteriner hekimlik.
Kesinlikle.
Ve hep şey vardır ya, işte hiçbir şey kazanamazsa veteriner hekimlik okusun gözüyle bakılıyordu ülkemizde bu mesleğe. Şimdi çok farklı bir yere gelmeye başladı.
Öyle bakılıyorsa gene iyi. Çünkü ben hep bunu anlatırım komik bir anım olarak. Ben veteriner hekimlik seçtiğimde insanlara hani işte veteriner hekimliğe girdim falan dediğimde kasap mı olacaksın diyen bile vardı. O kadar bilinmiyordu. Tabii burada dinozorluğumuz ortaya çıkıyor. Ben mezun oldu 20 sene oldu. Yani okula bakarsanız 25 sene önceden bahsediyorum okula giriş. 25-26.
İstanbul Üniversitesi mezunusun.
İstanbul Üniversitesi, evet, veteriner fakültesi. Şimdi Cerrahpaşa oldu. Oradan mezunum. Gerçekten hem o kadar uzaktı ki yeri de avcılar, evet, malum hani gidip gelirken gerçekten hayat çok zordu. Her an zor bir okuldu. Buradan bu sene tercih yapacak olanlara da sesleniyorum. Sabrınız yoksa girmeyin, kolay değil.
Evet, ve eğitim konusunda hani durmayacağınıza eminseniz girmeniz gerekiyor. Sonuçta muhatap olduğunuz nesne bir canlı.
Kesinlikle öyle. Bir de şu var, ne yazık ki hala tabii ki hani insan dominant canlı olduğu için dünyada hala hani hayvan hekimliği daha düşük bir şeymiş gibi görünüyor. Hı hı. Ama aslında özünde bakarsan çok daha zor bir meslek dalı. Çünkü hem birden fazla türe bakıyoruz. Yani işte sadece insan gibi tek bir anatomi değil. İşte gerekirse kedisi, köpeği, kuşu, işte kemirgeni, işte ayrıca büyük başlar, işte ne bileyim yine küçük çiftlik hayvanları, kanatlılar, hani sonsuz. Ve bunu maalesef hani okurken birinci sınıfta ayrılıp da ben sadece kedi bakacağım demek gibi bir lüksünüz yok. Bunların hepsini bir öğrenip mezun oluyorsunuz bir kere. O en başta ilk zorluğu. Ve de hani her canlı türüne kullandığınız ilaçtan, dozdan, işte birinin hatta türleri geçtim. Irkta bile mesela örneğin uyuz için çok sık kullandığımız bir ilaç köpeklerde. Koli ırkı köpeği öldürüyor. Düşünebiliyor musun? Yani köpeğe zaten kullanılan bir ilaç bu ama sadece o ırkı ve onun gibi bazılarını öldürebiliyor. Bu kadar fazla ayrılıkları olan bir meslek. O yüzden dediğin gibi hem eğitimi sonu yok. Çünkü bir giriyorsunuz kliniğe, eğer hani genel normal hani hekimseniz, özellikle pratisyen hekimseniz yani. Giriyorsunuz işte ilk hastanızın derisine bakıyorsunuz, dermatolog oluyorsunuz. Sonraki hastanın işte bir iç hastalıkları problemi var. İşte iç hastalıkları uzmanısınız. Sonrakinin giriyorsunuz, ameliyatını yapıyorsunuz. Örneğin kısırlaştırma bile aslında hani bir doğum ve jinekoloji dalı. Tabii cerrah oluyorsunuz ya da sonra işte kırık geliyor. Hop, ortopedist oldunuz. Aynen. Ondan sonra ne bileyim tümör hastam var. Kemoterapi yapıyorum falan filan, yani akşama kadar bir sürü şekil değiştiriyoruz, evet, biz. O yüzden de hani eğitimi de sonsuz, çünkü sürekli bunların hepsi yenileniyor tabii ki.
Ben seni sosyal medya, yani zaten normalde de arkadaşız ama sosyal medya üstünden takip ettiğimde hep şeyi görüyorum. Sürekli bir yurt dışında bir eğitim peşindesin.
Hiç sorma, bu euro beni çok üzüyor. Evet,
bir ekipman alma derdindesin. Evet. Oysa ki 20 senelik bir klinisyenlik var.
Aynen.
Şu an itibariyle bir tek toplu iğne bile almasan aslında çok uzun yıllar yetebilecek ekipmanın varken hep yenilerinin peşindesin, yeni bilgilerin peşindesin.
Doğru.
Bu niye Çağlar?
Sanırım yeni oyuncakları seviyorum bir. Ben onları oyuncak diyorum. Millet bana diyor ki deli misin yani? Hani kadın dediğin işte mücevher sever, çanta sever, bir şey sever. Ben gidip böyle elektrikli testere aldım falan diye mutlu oluyorum. O sırada bayağı öyle işte cerrahi aletler. Çünkü güzel ya, her şey de yenileniyor. Hepsinin bir yenisi, bir daha iyisi, bir üst modeli.
Daha konforlusu.
Kesinlikle. Ne bileyim, elinde tuttuğun şey eline daha rahat oturanı ya da işte hayvanın o an kullanacağın yerine daha az hasarla daha hızlı iş yapmanı sağlayacak olanı. Yani hepsi gelişiyor.
Hayvana eminim. Ya da hekime daha konforlu alan sağlayabilir.
Muhakkak öyle. Artı ne bileyim, kan cihazları diyelim. Ne oluyor? Bir üstü çıkıyor. Daha önce aslında çok istediğin netlikte göremediğin bazı şeyleri onunla görebilmeye başlıyorsun gibi gibi, sonu yok. Ama tabii ki bir muayene masası artı işte steteskop ve dereceyle de hekimlik yapabilir misin? Muhakkak. Hı-hı. Ama sınırları var. Yani bir de şu an gerçekten rekabetçi ve yenilikçi bir ortam oluştu ki çok memnunum. İşte kasap mı olacaksından geldiğimiz nokta, ben de çok istiyordum veteriner hekim olmak ama işte puanım yetmedi ya da işte fenim iyi değildi ya da kan tutuyor. Buraya geldik, evet.
Aslında biz bugün Çağlar'la kemirgenleri konuşacağız. İkimizin de özel ilgisinin olduğu bir alan. Ama bir kısa müzik arası verelim istiyoruz. Az sonra sizlerle. Dost muhabbeti devam ediyor. Sevgili veteriner hekim Çağlar Kondu'yla kemirgenleri konuşacağız. Çağlar, bu kemirgen diyoruz da neler kemirgen?
Ya aslında şöyle, mesela hani özellikle işte guinea pig, hamster, chinchilla, bunlar evet senin ahali. Mesela tavşan için de öyle gibi düşünülüyor ama değil aslında, o lagomorf başka bir aile. Ama yine de hani biz genelde onlardan da o familyalara benzer şekilde bahsettiğimiz için bir nevi aynı kategoride. Daha çok hani zaten yurt dışında rabbit and rodent diye geçiren hani tavşanlar ve kemirgenler. Hani öyle bir arada bakılıyor onlara. Bu şekildeler yani. Sanırım... Tabii ki daha bir sürü küçük şeyler var da pek bizim ülkemizde onlardan yok.
Gonzalesler.
Hamsterler falan evet, ama hani ne bileyim daha farklı küçük cep hayvancıkları diyeyim. Hı-hı. Onlardan da var, pocket pet dedikleri. Bizde çok popüler değil. Çinçilalar bile yeni.
Şükrediyorum ki çok popüler değil.
Evet, onların çünkü da, bakmayı bilmiyorlar, doğru.
Onların da atılanlarını ben topluyor olurdum sürekli.
Aynen öyle.
Çağlar, biz peki insanlar, hani bir takım hayvan korumacılardan bahsetmiyorum. Evine pet alacaksa neden kemirgeni tercih eder? Tercih etmeli mi? Ya da onun kedi köpekten onu ayıran şey nedir?
Bence şöyle, mesela yurt dışında özellikle guinea pig çok popüler bir pet. Çünkü düşünürsen hani insanla iletişimi gerçekten iyi. Sesleri tanıyor, sahibini tanıyor. Yani bizim mesela muayene masasında gerçekten ben müdahale ederken koşarak sahibini kucağına atlayan bir sürü guinea pig var. Hani hiç hayal etmezsin onu öyle ama gayet öyleler. Bütün sesleri biliyorlar. Oldukça interaktif bir hayvan. Ama düşünürsek bir kedi köpeğe göre bakımı çok daha kolay. Yani özünde daha çok kafes içinde yaşıyor. Tabii ki gün içinde mutlaka çıkarılmasını tavsiye ediyoruz ama yine de köpeğe büyük bir emek gerekiyor. Yani en azından sabah akşam gezdirmeniz gerekiyor. Enerjisini atması lazım hakkıyla bakıyorsanız. Ne yazık ki şu an küçük ırklar çok moda ve onların gezmeye ihtiyacı yok gibi düşünülüp evde bir pete yaptırılıyor tuvaletleri ki bence son derece yanlış. Çünkü hayvanın sadece o ihtiyacı sadece çiş kaka yapmak üzerine değil aslında.
Sahibiyle aslında kurabildiği tek bağlantı o dışarıda geçirdiği vakit ki hayvan.
Evde de öyle ama hani bence dış dünyayla kurduğu bağlantı o. Yani gidip de başkasının çişlerini koklamak, onun üzerine çiş yapmak, işte başka iki köpekle iki kuyruk sallaşıp birbirlerini koklamak, sosyalleşmek, bu çok önemli. Yani evde sürekli hiç patileri yere değmeyen, yani hep kucakta gezen, sürekli de evde çiş petine yapan köpekler görüyorum. Yazık yani. Hiç peliş, sosyal de olmuyorlar.
Peliş köpek gibi.
Evet, hiç sosyal değiller.
Pandeminin
mesela
çok başıydı. Kimsenin istemediği ve çöpe atılan bir guinea pig tabii ki dönüp dolaşıp bana gelmişti.
Hatırlıyorum.
Ben de o ana kadar hiç guinea pig bakmamıştım. Panikle seni arayıp sana milyonlarca fotoğraf, video göndermiştim. Şurasını tut, burasını tut dediğinde ben korkmuştum. Acaba ısırır mı diye.
Yok.
Şimdi sarmaş dolaşır. Şimdi tabii. Yani sesimi tanıyor, ayak sesimi tanıyor. Ben onun hangi
buzdolabı
gün...
sesini de tanıyor ama en komiyo bence. Buzdolabı şey... kapı açılma sesini biliyorlar ya, ona çok gülüyorum.
Garip bir gıcırtı sesi çıkartıyor. Evet. Her şeye ayrı bir ses çıkartıyor.
Aynen öyle.
Şu anda inanılmaz bağlandık birbirimize. Zaten yaşlıydı. Şimdi evet, daha da yaşlandı. Kedilerim de çok iyi. Ara ara bir kafamı çeviriyorum. Kutusunun içinde kediyle birlikte uyuyor.
Evet,
yani
işte aynen.
Kendim hani hiçbir zaman küçük bir hayvan olarak görmüyorum. Bayağı evin bir bireyi.
Evet evet, guinea pig öyle. Mesela tavşan da öyle bence. Hı-hı. Ama biraz daha hani büyük ve o yüzden belki tuvaleti daha fazla hani temizlik anlamında zor olabilir. Ama özellikle guinea pig bence evde bakmak için çok ideal bir pet. Çünkü küçük. Hı-hı. Hani az akarı kokarı diyeyim. Tabii ki düzenli yine de temizlemezseniz güzel kokuyor. Yalan yok. Ama en azından bir sokağa çıkarıp gezdirme gibi bir derdiniz yok.
Tabii arada bir tarayıp köpeğe göre çok daha az tırnağı kesiliyor, çok daha az taranıyor.
Daha az hekime gitmesi gerekiyor hastalığı ise. Gerekiyor. Yani şöyle biz rutinde bu arada hani bunu da sorarsın diye düşündüğüm için şimdiden söyleyeyim. Bütün kemirgen hastalarımızı da yine de 3 ayda bir görmek istiyoruz. Yılda 4 defa. Çünkü en fazla başımıza gelen şey diş problemleri. Bazen de tabii tümörel şeyler de oluyor ve içeriden bunu hasta sahipleri göremiyor. Dolayısıyla biz hani iç dış parazit vesaire tedavilerini yapmanın yanı sıra yılda 4 defa aslında 3 ayda bir görüp hani genel muayenelerini, dişlerini, tırnaklarını bunları kesiyoruz, düzeltiyoruz. Ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. Dolayısıyla hani her halükarda onların da bir hekime ihtiyacı var ama belki bir kedinin köpeğin gittiği kadar sık değil.
Sık değil. Bir müzik arası verelim. Az sonra yine buradayız. Tamam. Dost muhabbeti kaldığı yerden devam ediyor. Veteriner hekim Çağlar Kondu'yla kemirgenleri konuşuyoruz bugün. Çağlar, arada sosyal medyada kemirgenlerin dişleriyle uğraştığını görüyorum ben senin.
Tam deli işi.
Onlar etrafı kemiriyor, sen onları kemiriyorsun.
Biraz öyle oluyor. Yani tam hakikaten dar alanda kısa paslaşmalar diyorum ben ona. Çünkü gerçekten hani bir santimlik bir şeyin içinde, bazen daha bile küçük bir şeyin içinde. Hani mikro motor vesaire bütün bu aletlerle çalışıyorsunuz. Biraz deli işi ama gerekiyor maalesef.
Neler oluyor dişlerinde? Niye operasyon gerekiyor?
Şöyle birkaç sebebi var. Hani bir tanesi genetik zaten. Maalesef hani burada özellikle bizim ülkemizde her alanda olduğu gibi çok kontrollü olmadığı için bu üreme ve üretim. Aslında belki de üretimden çıkarılması gereken maloklüzyon, yani doğru kapanışı olmayan, çenesinde sıkıntı olan hayvanlar üremeye devam ediyor. Bu sefer de tabii ki aktarıyorlar bu kötü geni. O yüzden de doğması olarak kapanış bozukluğu olduğu için ne yazık ki her zaman dişler aşırı uzuyor. Çünkü bunların dişleri sürekli uzuyor. Yani bizimki de uzuyormuş galiba ama diş hekimi arkadaşa daha bilir. Tabii ki yine de o hızla değil herhalde. Onlarınki gerçekten uzuyor. Yani karşılığı olmazsa hani gözünden çıkacak kadar uzuyor. Dolayısıyla bunlarda kapanış karşılıklı olarak denk gelmiyorsa birbirine sürterek incelemiyor o diş, hani normal bir yerde kendini tutamıyor ve uzuyor. İşte bir tanesi genetik, ne kadar iyi bakarsanız bakın, beslerseniz besleyin, kapanışı doğru olmadığı için sıkıntı. Diğer problem aslında hani belki değinmemiz gereken, çünkü önlenebilir, yanlış besleme. Bunlar doğada bütün gün kuru ottur, işte yeşil ottur, bir şeydir, bunları sürekli yiyerek bütün bir gün boyunca aslında o dişlerini birbirine sürtme hareketini yapıyorlar.
Ve asla doymuyorlar gerçekten de.
Aynen öyle. Bütün gün o öyle kendi kendine takılıyor. Biz burada hani alıyoruz hayvanı. İşte mesela bana gelenlerin birçoğunda hani kuru ot var mı önünde diyorum. Vardı da işte 2 hafta önce bitti falan diyorlar mesela. Okey, öyle olmaz işte. Yani onun bütün bir gün boyunca sınırsız kuru otunun olması lazım ki o dişleri törpülesin. İşte bir de aslında hani şu an tabii her şeyde olduğu gibi işin kolayına kaçıyoruz. Hazır yemlerle doyuyorlar. Aslında hazır yemler doygunluk hissini de çok çabuk verdiği için diğer otuna falan niyetlenmiyor. Aslında birazcık açlık duyacak ki o otu merak edecek, onunla uğraşacak, birazcık kendini doyuracak onunla. Çünkü zaten sindirim sistemi içinde buna ihtiyacı var. Ne kadar uzun bir bağırsağı var inanamazsın. Yani hayvan için sadece bağırsak gibi bir şey. Zaten buna da ihtiyacı var. Dolayısıyla en fazla yanlış beslemeden kaynaklanıyor. Aslında kuru yem yerine ağırlıklı olarak taze sebze ve otla beslense dişlerde bir sıkıntı görmüyoruz.
Ki salatalık ve domates mesela ginepiklerde efsane, bayılıyor benimki
mesela.
Yani
yiyebilir.
Gerçekten çok seviyor.
Tabii aynen. İşte bir de şu var tabii, ginepigin insan metabolizmasına çok benzer bir yanı var. Ne yazık ki bu yüzden işte aslında laboratuvarlarda kobay olarak kullanılıyor. Bize çok benzediği için, bu da hiç sevmediğimiz yan. C vitaminini sentezleyemiyorlar insan gibi. Dolayısıyla günlük olarak dışarıdan alması gerekiyor. Bu yüzden de özellikle C vitamininden zengin besinlerin mutlaka verilmesini öneriyoruz. İşte maydanoz, kiwi, seviyorsa azıcık portakal, işte kırmızı biber
sivri
gibi.
Sivri biber gibi.
Aynen öyle. Tabii işte yine de hekimlerine danışmaları lazım. Çünkü mesela maydanozun kalsiyum oranı yüksek. Bazı ginepiklerde idrar yolu taşları anlamında birazcık yatkın oluyorlar ve onlara mesela veremiyoruz bunu. Başka besinlere yöneltiyoruz gibi. Çünkü o da diğer bir sık gördüğümüz
Değil
problem.
Evet.
Evet, küçücük ginepikte geçen gün bir ameliyat yaptım. Ya inanılmaz bir şeydi. Ağustos'un onu paylaştım mı? Paylaştım galiba. Hayvancık 300 gram. 300 yani küçücük, daha 4 aylık mı 5 aylık mı ne, dev gibi taş var kesesinde. Önce dedim ki bizim röntgende bir sorun var herhalde. Bu ne böyle kocaman? Bir daha çektik, yok gerçekten dev gibi taşı var. Ve ameliyat ettik onu. Çok şaşırdım ben. O boy bir ginepikte ilk defa görüyorum mesela.
Peki insanlar bir tekrarlayabiliyor mu onlarda da?
İşte evet, çünkü beslenmeye bağlıysa daha çok kalsiyum oksalat taşı oluyor onlarınki. Dolayısıyla kalsiyumdan zengin olmayan şekilde beslenme öneriyoruz. Ama yine bizim elimizde işte yanlış beslerseniz nüksediyor.
Bir de kedi köpekten onları ayıran tek şey tek başlarına açık kalmamaları gerekiyor. Çünkü ne kadar sosyal ve uyumlu da olsa mutlaka bir şeyler kemiriyorlar.
Kemiriyorlar evet, yani ne yazık ki özellikle hani zaten hemen kuytuya kaçıyorlar. Hı-hı. Masa altlarına, televizyon şeylerin
kabloları,
kabloları güzel kenarlar, güzel kemiriyorlar. Evet, da, yalan değil.
O da herhalde elektrik çarpması
tabii,
vesaire
risk
gibi sorunlar.
Evet, yani evde bakıyorsanız sonuç itibariyle kafesinin dışına koyduğunuzda tamamen sizin gözetiminizde olması lazım.
Bu arada tabii kedi ve köpekten de koruyor olmak lazım. Sonuçta
evet evet, alışma sürecinde.
Da, evet.
Bizim mesela bir klinik kedimiz var. O da senin dediğin gibi süper alışık. Ginepiklerin gelip yanına girip, kafesinin yanına girip kıvrılıp uyuyor mesela. Ama her kedi öyle olmaz. Hı-hı. Tabii onları top yapıp oynamak isteyen kedi de çıkacaktır.
Kendilerini de koruyabilecek hayvanlar değiller çünkü.
Pek değil evet. Sadece saklanabiliyor. Yani Hı-hı. hiçbir saldırgan şeyi yok. Hani böyle hafif ara sıra ters olan ginepikler var. Yalan değil. Özellikle bu arada çok enteresan bir şey bu. Kist varsa dişilerde, kistik ovaryum varsa bildiğin acayip lanet bir şey oluyor. Çok sinirli
eyvah
oluyorlar.
Eyvah.
Bu da bir belirti mesela.
Eyvah eyvah.
Evet.
O zaman bir müzik arası daha verelim. Az
verelim.
Sonra kemirgenlerle buradayız. Kemirgenleri konuşmaya devam ediyoruz. Kiss FM'de konuğum Çağlar Kondo. Çağlar, kemirgenleri demin konuştuk ya. Peki onun dışında dişi konuştuk. Peki onun dışında bizim onlara hekime götürürken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Aşı oluyorlar mı? İç dış paraziler yapılıyor
evet,
mu?
Evet, işte az önce de bahsettim ya. Biz genelde normalde hani iç dış parazit tedavisi vakti gelmiştir diye mesaj Hı-hı. atıyoruz mesela hasta sahiplerimize 3 aylık periyotlarla. Ama aslında ne bu yaptıklarımız onları 3 ay koruyor ne de hani aslında orada konu aşı. Aslında orada hani bahane diyelim iç dış parazit. Aslında görmek istiyoruz o hayvancağızları 3 ayda bir. Çünkü özellikle mesela ginepik için de geçerli, bu tavşan için de ve birçoğu için de arka dişleri sizin evde görmeniz mümkün değil.
Çünkü
mümkün
o kadar
değil.
Açmıyorlar ağızlarını.
Açmadıkları gibi yanakları çok gevşek, ağzı kapatıyor. Ancak özel ekartörlerle, aparatlarla ya da ağız içi kameralarla biz görebiliyoruz. O yüzden bunu biz görebiliyoruz. Ama onun dışında normal aşılar yapmıyoruz. Hayır, hala yanlış bir şekilde kuduz aşısı falan yapanları duyuyorum. Yapılmamalı. Çünkü bizim ülkemizde onlar için olanları yok.
Hı hı.
Yurt dışında tavşanlar için olan kuduz aşıları da var ama bizde maalesef yok. Tabii ki çok ciddi reaksiyonlar olabilir. O yüzden biz aşı uygulamıyoruz. Sadece paraziter tedavi yapıyoruz. Bir de hastalık olursa ona yönelik. Ama onun dışında mesela işte ağızlarını açıp bakıyoruz. Gerekiyorsa diş törpülemeleri yapıyoruz. İşte gerekiyorsa deri sıkıntısı varsa bunun sebebini arıyoruz.
Kendisi tırnaklarını kısaltamıyorsa bakıcısı
biz yapıyoruz. Evet aynen öyle. Ama mesela hasta sahiplerimiz şu konuda tetikte olsunlar. Hani nasıl o 3 aylık periyot dışında bize ne zaman gelmeliler diye sorarsan. Mesela ağız altında, çenede hep bir ıslaklık görüyorlarsa. Tavşan içinde, ginepik içinde, bir sürüsü içinde. Çünkü hani yemeğini yiyor görünebilir ama sürekli salya akıtıyorsa büyük ihtimalle arkadaşlarda bir sıkıntı var. Zaten hep şu hatayı da görüyorum ve inanamıyorum. Videolar var YouTube'da falan, nasıl ön diş kesilir diye tırnak makasıyla falan, nasıl yani böyle bir şey bir akıllı yapmış, diğerleri de onu izliyor ve devam ediyor. Olacak iş değil. Çünkü zaten ön dişte uzama görüyorsanız o iceberg'in her zaman üstü. Zaten ana problem arkadadır. Siz ön dişleri kestiğiniz zaman ağzı açık kalıyor hayvanın. Çünkü arkadan dolayı kapatamıyor zaten. Çok daha vahim yapıyorsunuz olayı.
Belki o zaman hekime gittiğinde çözümlenemeyecek hale geliyor.
Zaten
çünkü
aynen öyle oluyor. Getiriyorlar, ön dişler kıpkısa, hayvanın ağzı açık kalmış, arkalar vahim. Arkaları törpülüyoruz, adam ediyoruz ama ön dişler çok açık kaldığı için yine de onlar uzayana kadar istediğimiz verimde yiyemiyor yemeğini tabii. Yani o yüzden hiç müdahale etmesinler evde lütfen. Zaten hele ki tırnak makasıyla kesmek son derece tehlikeli bir şey. Diş ortadan ikiye ayrılabilir çatlayıp çünkü.
Çok tehlikeli gerçekten
tabii.
Bu yapılabilecek bir şey değil.
Ama maalesef çok yapıyorlar, çok üzülüyorum.
Peki kedi köpek gibi kısırlaştırılabiliyorlar mı?
Evet. Tavşanları rutin olarak yapıyoruz.
Hı hı.
Özellikle dişi tavşanlarda zaten 2-3 yaşından önce mutlaka öneriliyor. Çünkü çok yüksek bir kanser oranı var rahimde. Yani gerçekten çok yüksek. O yüzden 2 yaşından önce mutlaka dişileri sağlık açısından kısırlaştırmak istiyoruz. Erkekler de zaten inan biraz zıvana çıkıyor. Çok acayip hareketler var. Yani hani evdeki oyuncaklara veya evin ufak çocuğuna veya kedilere sarmayı bir yana koydum. Sağa sola çiş bırakıyorlar, agresifleşiyorlar, saldırıyorlar.
Köpeklerdeki, kedilerdeki gibi
evet,
aslında.
Evet ama o tavşan bayağı bunu net yapıyor. Çok enteresan. O yüzden erkekleri de biraz huyu suyu düzelsin diye kısırlaştırıyoruz, ne yalan söyleyeyim. Yapıyoruz. Ginepiklerde erkekleri rutinde eğer yanında bir dişisi varsa kısırlaştırıyoruz ya da iki erkek yaşayacaklarsa, çünkü mutlaka kavga ediyorlar. O yüzden bu şekilde. Dişileri mecbur kalırsak, kistik ovaryum falan olursa, yani yumurtalıklarda kist olursa kısırlaştırıyoruz. Çünkü dişinin ameliyatı daha riskli. Risksiz diyemem.
Peki toplu yaşamları konusunda ne düşünüyorsun? Yani evde birden fazla kemirgen bakılıyorsa.
Aynı cins mi?
Aynı cins, evet.
Bence problem yok.
Üreme problemi hariç.
Üreme problemini işte çözüyoruz dediğim gibi. Hani bazı hasta sahipleri ameliyat istemiyor. Bu sefer dişileri ayrı kafes, erkekleri ayrı kafes yapıyor ama erkekler mutlaka birbirini pataklıyor. O yüzden yine de kısırlaşmaları gerekiyor eninde sonunda. Ama yani mesela ginepikler sosyal hayvanlar, bir arada olmaları lazım falan denir hani bütün literatürlerde. Ama benim mesela gördüğüm, evet böyle cümbür cemaat olunca memnun gibiler ama mesela iki tane olunca her zaman da süper anlaştıklarını söyleyemem. Biraz şans galiba.
Benimki tek ve çok aşırı yumuşak huylu. Zaten
i̇şte
vegan
gördüm.
Vegan olduğu için
evet,
tam
çok güzel değil mi? Evet. Tam senlik. Ama şunu düşünüyorum. Mesela ben kendim de ginepik çok besledim. Benim gördüğüm hep tekken bana daha alışık oldular. Hani eşi varken onunla birlikte takılıyor. Hani böyle siz çok vakit ayırabilecekseniz ona tek alabilirsiniz. Ama vakit ayıramıyorsanız, hayvan bütün evde yalnız kalıyorsa tabii en azından bir eşi olsun yani. Bütün hayvanlar için geçerli bu.
Peki iki erkek ya da iki dişi besleme konusunda?
Eğer öyle beslenecekse iki dişi tercih edilsin. İki erkek her zaman riskli. Evet, tamam. Yani kısırlaşsa bile kavga edebiliyorlar.
O zaman hadi bir müzik arası verelim. Biraz sonra buradayız. Dost muhabbeti kaldığı yerden devam ediyor. Sanırım en sevdiğim programlardan biri oldu. Mevzu kemirgenler, evet. Mevzu Çağlar olunca.
Teşekkür ederim.
Çağlar, peki kemirgenlerden insanlara geçebilecek hastalıklar var mı? Hani işte hep böyle şey vardır ya, ta Apollo zamanından beri veba konuşulur.
Oo, evet. Şimdi şöyle, bir kere hani bunlar lağım faresi değil. Ki aslında şunu da anlatayım sana. Gerçekten bana bir tane nutria ratı gelmişti. Dev bir şey yani. 5 kilo falan, gördün mü?
Kedi kadar, hatta böyle
kedi
delirmişti.
Kadar ve hani aman Allah'ım, hani iki tane geldi. Bir tanesi süper tatlı, böyle evde spagetti falan yiyor. Öldürürsün mıncıklamaktan. Ama ilk gelen siyah. Bir de hastaydı. Hasta olduğu için böyle köpükler saçıyor falan. Ayakları da perdeli, bildiğin lağım. Ama dev bir rat gibi görünüyordu. Mesela o çok korkutucu bir görünümü vardı.
Hatta iki Hekim ameliyat yapmıştınız değil mi?
Yani aa, evet. Bir tane de yoncayla yaptığımız vardı. Bir tane de o başka. O da çok tatlı bir hayvancıktı. Evet, onun da problemi vardı. Ameliyat etmiştik. İşte hani onlar korkunç görünebiliyorlar ama hani özünde zaten o bir pet değil yani. Hani yoncayla baktığımız gerçekten zaten hani kendi akvaryumunda yaşayan bir hayvancağızdı. Ama normalde evde baktıklarımızın hani bu lağımdakilerle alakası yok. Ki zaten onlar da büyük ihtimalle doğma büyüme evde bakılsalardı ratlar, onların da hastalığı olmazdı. Sonuçta gezdiği ortamdan alıyor bunu. Yani kediyi de orada sürekli bırak, o da bir sürü şey getirecektir yani eve.
İlk ben eve sıçanları aldığımda, hatta gene sana getirmiştim iki beyaz sıçan.
Evet, onlar çok tatlı oluyor.
İnsanlar çok şaşırmışlardı sıçanın evde ne işi var diye. Ben de özellikle hep onları sıçan diye lanse etmiştim. Çünkü bilinir hale gelmesi bizim için çok önemli.
Evet, daha çok rat diyoruz böyle havalı havalı.
Ama sıçan onlar.
Ama sıcak. Evet, aslında inanamaz, yani sen inanırsın, sen biliyorsun ama dinleyicilerimiz inanamaz bence görseler. Hani dünyanın en evcil, en iyi huylu hayvanları, yani çoğu kedi köpekten daha evciller.
Cebinize girip cebinizde uyuyabiliyorlar.
Evet, süper tatlılar. Hiç ben ısıranını falan da görmedim. Hastalık konusuna gelince tabii ki hani her hayvan gibi onların da bulaştırabileceği şeyler olabilir ama yani bir kedi köpekten daha fazla değil, çok nadir. Şimdi onun bir bağırsak paraziti varsa, hani insana da bulaşan bir türse ortak türler var. Belki bulaşabilir ağzınıza burnunuza soktuğunuz için ama düzenli hekime gidiyorsa zaten bunları elimine ediyoruz.
Ki
biz.
Kaldı ki bu risk kedi köpekte de var.
Kesinlikle var ve inanın daha çok var. Çünkü köpek her gün sokağa çıkıyor. Siz öbürünü aldığınızda evde bakıyorsunuz. ya da işte ne bileyim bir tane virüs var literatürde teorik olarak hamile kadınlara hani bulaşırsa sorun yaratabileceğine dair. Ama bunun alası gayet günlük hayatta var, toksoplazma nitekim. Hani toksoplazmayı hani hem kedinin dışkısından alabilirsiniz hem de
sebzelerden, meyvelerden bile.
Yani iyi yıkanmamış sebzeden alabilirsiniz, iyi pişmemiş etten alabilirsiniz, et hazırladığınız tahtayı iyi yıkamadıysanız orada salata yapıp alabilirsiniz. Çok daha yüksek. Hı hı. Ki ona rağmen bu arada ben ve tanıdığım neredeyse çoğu hekim, hatta ben hiç pozitifini tanımıyorum, negatifiz. Ya yani biz toksoplazma alamamışsak bence insanların alması çok zor, çiğ et yemiyorlarsa. Yani bu hastalıkların hepsi tabii ki teorikte var ama pratikte hiç de öyle ben ömrümde görmedim mesela hani bir kemirgenden bir insana bulaşan bir hastalık.
O zaman biz vakti daha az olan insanlara eğer bir evcil hayvanla yaşamak istiyorsa petleri gönlü rahatlığıyla önerebiliriz.
Bence önerebiliriz. Yani mesela özellikle çocuklar çok çok ciddi anlamda biliyorsunuz çocuklar aslında başında ön yargıları yok ve hep çok hayvan seviyorlar. Hı hı. Aileler eğer karşıysa veya bakamayacaklarını düşünüyorlarsa istemiyorlar. Dolayısıyla mesela Amerika'da falan bir numaralı pet yine pek çocuklar için. O anlamda çok öneriyoruz. Ama tabii ki belli bir sorumluluk ve yaşa gelmiş olanlar da lütfen. Çünkü ne yazık ki çok kucaktan düşürüp de bel sakatlıkları, hı hı, yaşıyorlar. O yüzden hani bakabilecek yaşa gelmiş çocuklar olan ailelere süper bir pet bence.
Ve oyuncak olmadığını 5-6 yıl kadar çocukla birlikte yaşayacağını düşünmek
tabii
gerekiyor.
Tabii yani ginepikten bahsediyorsak evet, yani bir hamster diyorsanız 2 yıl 3 yıl. Hani ben o anlamda mesela hamsterleri çok seviyorum ama ömürleri çok kısa.
Maalesef.
Çok üzülüyorum. Hani kalbim dayanmaz ona bakmaya. Tavşan alabilirler, bayağı uzun yaşıyor. Yani 9-10 senesi var tabii.
Evet.
Daha uzun yaşayan da var. Mesela dünyada en uzun yaşayan tavşan varmış 18. Bayağı ciddi, küçük boy bir köpek kadar ama ortalama 9-10 bakabilirler. Bence ideal. Tavşan da bu arada inanılmaz interaktif bir pet. Yani bir tane az sahibim var, kucağına atlıyor kedisi gibi. Kedi gibi boynunda geziyor, bilgisayar çalışırken bilgisayarın klavyesinde oturuyor. Böyle tavşanlar da var. Biraz galiba ne verirseniz onu alırsınız,
evet,
ya.
Evet, gösterdiğiniz ilgiyle.
Aynen
doğru.
Aynen öyle. Yani inanın kemirgenler için de bu geçerli.
Süper. O kadar güzel bilgiler verdin ki bize. Bir müzik
ben
arası daha verelim. Sonra ufak ufak veda vakti geliyor. Bu pazar akşamı konuğum Çağlar Kondu. Programın neredeyse sonuna doğru geliyoruz. Çağlar, peki özellikle de üniversitelerin tercih döneminde olduğumuz için şey sormak istiyorum. Bir veteriner hekim olarak yeni tercih edecek öğrencilere ne önerirsin? Yani hani ne yaparlarsa iyi bir veteriner hekim olurlar.
Şimdi öncelikle ben de bu ara sosyal medyadan çok soru alıyorum bununla ilgili. Tercih etmeli miyim? Ne yapmalıyım? İşte meslek iyi mi falan diye soruyorlar.
İyi, çok selamı var diye.
Aynen öyle. Bana göre çok güzel ama tabii ki bu kişinin tamamen kişiliğiyle ilgili, hı-hı, dediğin gibi. Yani mesela kan tutuyorsa hani ekstrem bir şekilde, çoğunlukla yoksa hafif olanları okulda çok gördük, ikinci sınıfta bayılıverenleri ama sonra hekim oldular, gayet iyi bir hekim. Ciddi anlamda kan tutuyorsa, kötü bir şey görmeye dayanamıyorsanız tabii ki size göre bir meslek değil bu. Biz hekimler genelde sosyal medyada cici bici şeyleri paylaşıyoruz. Gerçi ben çok değil.
Evet.
Ben çok vahim ameliyatları da paylaşıyorum
sürekli
ama.
Sürekli seninkiler sansürleniyor fotoğraflar.
Benimkiler evet sansürlü ne yazık ki. Ama genel olarak böyle herkes sanıyorlar ki biz bütün gün ne güzel kediler köpekler lay lay lom. Öyle bir şey yok tabii. Çok zor yanları var. O yüzden hani sizin ruhunuza göre bir meslekse ancak seçin. Öncelikle bunu söyleyebilirim. Bir de hani maddi olanaklarını da çok soruyorlar bana. Eskiye göre bence daha iyi. Kesinlikle. Ama yine de yeni mezunlar için tabii ki her meslekte olduğu gibi bir hafif sürünme dönemi yok
ama
diyemem.
Her meslekte,
her meslekte
var, yani
var muhakkak.
Biraz pişene kadar, öğrenene kadar.
Tabii ki yani öyle. Ama onun dışında ne sormuştun aslında?
ne önerirsin demiştim.
Ne
yani
önerim?
Ne yaparlarsa iyi birer hekim olurlar demiştim.
Ya bir kere kendilerini sürekli geliştirmeleri lazım. Mesela şu an hani ben sürekli hala eğitime gidiyorum. Bana hep hangi eğitim nedir, işte ne yapmalıyız, ne öğreneyim, hangi nereden başlayayım diye soruyorlar. Ben de hep şunu diyorum. Öncelikle eğer yabancı diliniz yoksa yabancı dili öğrenin. Yani evet arkadaşlar, yabancı dil olmadan bir
ki
kere...
Kaldı ki okulunuz 5 sene. Yani o kadar uzun bir süreç ki çok rahat,
evet,
öğrenilebilecek
minik
bir süre.
Aynen öyle. Yani yabancı dil olmadan ne literatür takip edebilirsiniz, ne yabancı seminerleri. Ya bir de şu an bence inanılmaz şanslı bir dönemde
bilgi
gençler.
Bilgi çağı çünkü.
Evet, yani biz hani bizim zamanımızda diye başla
Biz yaşlılar.
Biz yaşlılar zamanında böyle internete gir. Şimdi ben bugün bir diş webinarı izleyeceğim falan. Öyle bir şey yoktu yani. Hele ki Covid'den sonra daha çok her şey online'a döndüğü için inanılmaz seçenek var. Hı-hı. Ama yabancı dil bilmiyorsanız seçenekleriniz çok sınırlı. Bir de şimdi mesela Türkiye'de yabancı hocalar geliyor. Hani bir sürü imkan var. Benim düşüncem mümkün olduğunca bu ek eğitimlere katılsınlar. Ama öncelikle yabancı dillerini gerçekten en azından bir yabancı dili İngilizce gibi çok iyi geliştirsinler. Çünkü öbür türlü hep çağın gerisinde kalacaklar. Bir de keza hani şu an hani dünya sonsuz yani bambaşka bir ülkede hekimlik de yapabilirler belki ileride. Hepsi önüne handikap olarak yabancı dil çıkacak.
Değil mi? İlk o zaman sevgili gençler yabancı dile başlıyoruz. Ondan
evet,
sonra
hemen
da çağları takip edip ne yapıyorsa aynısını yapıyorsunuz.
Estağfurullah.
Çağlar'cığım ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum.
Ben bu teşekkür ediyorum.
Pazar
çok
gecini
keyifliydi.
Bize ayırdın. Çok mutlu oldum. Umarım yakında ben senin programına gelirim.
İnşallah diyelim.
Var mı bir şeyler kapamadan hemen sorayım?
Şu an yok. Yani biraz uzak kaldım ben ekranlardan. Bayağı oldu galiba.
Oldu.
Hatta Covid öncesiydi. Şu an yeni projemiz yok ama kısmet. Her zaman her şey olabilir. Şu an bir şu Covid işleri geçsin. Bakalım.
Açığız. Evrene gönderiyoruz.
İnşallah, aynen.
Hepinize sağlık, mutluluk dolu bir hafta sonu diliyorum. Tekrar karşılaşıncaya kadar hoşçakalın.
Bye bye. Podcast dinle.